Ayrım 8.
Kapkaranlık galerilerde, toprak altında yüzü koyun geçen saatlere varıncaya kadar burada sanki yıllardır yaşamış gibi geliyordu ona. Yeniden bu işi yapmayı canı hiç mi hiç istemiyordu. Çok haksız ve çok ağır bir çalışmaydı bu. Gözleri kör edilip ezilen bir hayvan haline getirilmek insanlık gururunu isyan ettiriyordu. Etienne böyle içten içe kendisiyle tartışırken uçsuz bucaksız ovada gezinen gözleri onu yavaş yavaş görmeye başladı. Şaşırdı. Yaşlı Ben Nomort bir el hareketiyle karanlıkların içinde oraları kendisine gösterdiği zaman çevrenin böyle olabileceğini düşünmemişti. Tam karşısında bir toprak kıvrımının içinde ahşap ve kâgir binalarıyla katrına bulanmış ayıklama odası, üstü kayağın taşıyla kaplanmış gözetleme kulesi, makine odası ve soluk kırmızı tuğlalardan örülmüş, yüksek bacasıyla kötü kötü bakan sıkış tıkış Varox oracıktaydı işte. Ama yapıların çevresindeki alan göz alabildiğine uzanıyordu. Etienne bu kadar geniş olabileceğini hiç düşünmemişti. Kömür yığınları kapkara bir mürekkep gölünü andırıyor, onların üstünde raylı asma köprüler uzanıyor, koskoca bir orman kökünden kazınıp oraya taşınmışçasına sayısız direk bir köşede olmuş gibi bekliyordu. Sağ tarafa doğru bir devler barikatı gibi koskocaman curuf yığınının görünümü engelliyordu her şeyi. Eski bölümlerini çoktan otlar bürümüştü. Öbür bölümü ise yüzeyde kül rengi şist ve kum taşı tabakalarında kan renginde pas lekeleri bırakarak kalın bir duman çıkararak bir yıldan beri için için yanıyordu. Daha ötede bu mevsimde çır çıplak kalan uçsuz bucaksız buğday ve pancar tarlaları sert bitkilerle kaplı kavruk bir iki söğüdün beneklendirdiği bataklıklar, çelimsiz birkaç kavak ağacının incecik dizileriyle ayrılan çayırlar vardı. Çok çok uzaklarda küçük beyaz noktalar kentleri belirliyordu. Kuzeyde Marchiennes, güneyde Monceau, doğudaki Vandamme ormanı ise yapraksız ağaçlarıyla ufukta morumsuz bir çizgi çekiyordu. Ve bu kış ikindisinin yere değecekmiş gibi alçalan kurşuni mor renkli göğü altında Varox'un bütün karası, bütün kömür tozu ovaya çökmüş, ağaçları pudralamış, yollara kara kum, tarlalara kara tohum serpilmişti sanki. Etienne çevresine bakmayı sürdürüyordu. Onu asıl şaşırtan da gece göremediği kanaldı. Akışına yön verilen Scarpe çayıydı. Bu kanal göz alabildiğine uzayıp giden yemyeşil yamaçları, nar çiçeği renkli mavnaların süzüldüğü bulanık suyuyla, kimi yerde toprak düzeyini aşan iki yanı ulu ağaçlarla kaplı bir yol, iki fersah uzunluğunda donuk kurşuni renkli kurdele gibi Varox'tan Marchiennes'e dümdüz uzanıyordu. Maden ocağının hemen yanında bir iskele vardı. Bu iskelede asma köprülerden gelen vagonların doğrudan doğruya boşaldığı mavnalar vardı. Kanal daha ileride bir dirsek yapıp verevine bataklıkların içinden geçiyordu. Şu avuç içi gibi dümdüz, engebesiz ovanın bütün ruhu orada, maden kömürünü ve demiri taşıyan bir ana yol gibi içinden geçen bu geometrik sudaydı sanki. Etienne'in bakışları kanaldan tepenin yukarılarına kurulan ve sadece kırmızı kiremitleri görünen işçi mahallesine yöneldi. Sonra gene Varox'a dönüp killi yokuşun dibindeki hemen oracıkta yapılıp pişirilen tuğlaların oluşturduğu iki kocaman yığına takıldı. İşletmenin ulaşımını sağlayan bir demir yolu kolu bir parmaklığın ardından geçiyordu. Toprak kesitinde çalışan son madenciler indirilecekti. Adamların ittiği bir vagon acı acı gıcırdıyordu. Zifiri karanlıkların bilinmezliği, anlaşılmaz gürültüler ya da atsız yıldızların ışıldaması değildi artık bu. Uzaklarda yüksek fırınlarla kok kömürü fırınları şafakla birlikte parıltılarını yitirmişlerdi. Şimdi artık ortada kala kala kurşuni buğusunu görebildiği ve hiçbir şeyin doyuramayacağı koca bir dev gibi hep aynı düzenle hiç durmadan uzun uzun derin derin soluyan motor kolunun sesi kalmıştı. Etienne ansızın kararını verdi. Kim bilir, belki de yukarıda işçi mahallesine giden yokuşun başında Catherine'in duru yeşil gözlerini görür gibi olmuştu. Ya da daha doğrusu Varox'tan esen başkaldırıl yeğili değmişti bu yüzüne. Neyin ne olduğunu kesin olarak bilmiyordu ama acı çekmek, savaşmak üzere yeniden madene inmek istiyordu. Bon Mort'un sözünü ettiği 10 bin aç işçinin yüzünü bile görmeden canıyla kanıyla beslediği o karnı tok sırtı pek canavarı düşünüyordu. Hem de görülmemiş bir öfkeyle düşünüyordu. Gregor'ların çiftliği Piolen, Matsu'dan 2 kilometre uzakta Rosel yolu üzerinde doğu yönündeydi. 18. yüzyıl başında yapılmış biçimsiz kare biçiminde büyük bir evdi bu. Eskiden çiftliğe bağlı geniş topraklardan şimdi kala kala duvarlarla çevrili bakımı kolay 30 hektar kadar bir bölüm kalmıştı. Özellikle de ülkenin en güzel meyve ve sebzelerini yetiştiren bahçeleri pek ünlüydü. Zaten parkları yoktu, küçük bir koru onun yerini tutuyordu. Bahçe kapısıyla evin tören merdivenleri arasındaki 300 metrelik ana yola dikilmiş yaşlı ıhlamur ağaçlarının oluşturduğu yapraklı kubbe, Marşen'den Bogner'e uzanan ulu ağaçları parmakla sayılacak kadar az olan bu dümdüz ovada dillere destandı. Gregor'lar o sabah 8'de kalkmışlardı. Genellikle uykuya çok düşkün olduklarından saat 9'dan önce yerlerinden kıpırdamazlardı. Ama geceki fırtına sinirlerini bozmuştu. Kocası rüzgarın bahçelere zarar verip vermediğini görmeye gittiği sırada Bayan Gregor da sırtında fanila sabahlığı ve ayaklarında terliklerle mutfağa inmişti. Kısa boylu, şişman, 58 yaşında bir kadındı. Bembeyaz saçlarının altında çocuksu, şaşkın ve tombul bir yüzü vardı. Aşçı kadına Melanie dedi, hamur hazırlarken çöreği bu sabah yapıverirsiniz. Nasıl olsa küçük hanım yarım saatten önce kalkmaz. Çikolatalı sütüyle yerdi. Onun için bir sürpriz olurdu bu ha? Ne dersiniz? 30 yıldan beri yanlarında çalışan sıska yaşlı kadın olan aşçı gülmeye başladı. Evet doğru, gerçekten hiç beklenmedik bir sürpriz olurdu bu. Ocağım yandı, fırınım ısınmış olmalı. Hem Honore de biraz bana yardım eder. Küçükken alınıp evde büyütülen 20 yaşlarındaki Honorine şimdi artık oda hizmetçisi olarak çalışıyordu. Evde bu iki kadından başka bir de ağır işleri yapan arabacı Francis vardı. Bir bahçıvanla karısı sebzelere, meyvelere, çiçeklere bakıyor, tavuklarla uğraşıyorlardı. Ve bütün hizmetler tatlı bir teklifsizlikle ataerkil bir düzende yapıldığından bu küçük topluluk büyük bir dostluk içinde yaşıyordu. Çörek sürprizini daha yatakta kafasına koyan Bayan Gregory, hamurun fırına sürülüşünü görmek için bekledi. Mutfak çok büyüktü. Aşırı temizliğinden, dört bir yanını dolduran tencere, tava, kap, kaçak, çanak, çömlek bolluğundan evin önemli bölümlerinden biri olduğu anlaşılıyordu. Ortalığa mis gibi iyi yiyecek kokusu yayılmıştı. Raflar, dolaplar, tıka basa erzak doluydu. Bayan Gregory yemek odasına geçerken, ''Çok iyi kızarsın Emi diye tembih etti sıkı sıkı. Bütün evi ısıtan kaloriferden başka salonda bir de kömür ateşi yanıyordu. Bununla birlikte hiçbir lüks yoktu. Büyük bir yemek masası, iskemleler, mağından bir büfe vardı. İki derin koltuk rahat düşkünlüğünü, mutlu uzun sindirimleri simgeliyordu. Salona hiç gitmezlerdi. Ailece burada otururlardı. Tam o sırada Bay Gregory bahçeden dönüyordu. Kalın bir ceket giymişti. Bembeyaz kıvırcık saçlarının altında dürüst ve iyi yürekli iri yüz çizgileriyle o da 60 yaşına karşın oldukça dinçti. Arabacıyla bahçıvanı görmüştü. Önemli bir hasar yoktu. Sadece bacanın künklerinden biri devrilmişti. Her sabah başını ağrıtacak kadar büyük olmayan ama gene de ona mülk sahibi olmanın bütün mutluluklarını veren Piolene'ye bir göz atardı. "Peki Cecil nerede?" diye sordu. Bugün yataktan kalkmıyor mu yoksa? Hiç fikrim yok diye karşılık verdi karısı. Ama az önce kıpırtısını duydum gibi geliyor. Sofra kurulmuş, beyaz masa örtüsünün üzerine 3 kase konmuştu. Küçük hanımın ne olduğunu anlamak için Honorine'yi yolladılar. Ama kız az sonra geri geldi ve sanki yukarıda küçük hanımın yatak odasında konuşuyormuş gibi gülümsemesini tutup sesini kısarak ''Ah ah! Beyefendi ile hanımefendi küçük hanımı bir görselerdi dedi. Uyuyor ah hem de melekler gibi uyuyor. Söylemekle anlatılır gibi değil ki ona bakmak insana zevk veriyor. Ana ile baba tatlı tatlı bakıştılar. Adam gülümseyerek gidip bakalım mı dedi. Ah sevgili yavrucuğum benim diye mırıldandı kadında. geliyorum. Birlikte yukarı çıktılar. Evin tek şatafatlı odasıydı bu. Perdeler ve duvar kaplamaları mavi ipeklidendi. Her istediği yerine getirilen şımarık bir kızın hevesine uyularak kenarları mavi çizgili beyaz leke mobilyalarla döşenmişti. Genç kız perdenin aralığından sızan yarı aydınlıkta, anlatılamaz beyazlıktaki yatakta yanağını çıplak koluna dayamış mışıl mışıl uyuyordu. Gerçi pek güzel sayılmazdı ama çok sağlıklı, kanlı canlı, 18 yaşına karşın olgunlaşmış bir kızdı. Süt gibi beyaz, olağanüstü bir teni vardı. Kestane rengi saçları, yuvarlak bir yüzü, elmacık kemikleri arasında boğulan küçük inatçı bir burnu vardı. Yorgan üstünden kaymıştı. O kadar yavaş soluk alıp veriyordu ki daha şimdiden irileşmiş memeleri belli belirsiz inip kalkıyordu. Annesi usulca şu kahrolası rüzgar uyumasına engel oldu besbelli dedi. Baba bir el hareketiyle karısını susturdu. İkisi de eğilmiş yıllarca bekledikten sonra tam umutlarını kestikleri sırada sahip oldukları bakire yarı çıplaklığı içinde yatan kıza hayran hayran bakıyorlardı. Onu hiç kusursuz buluyorlardı. Hiç de fazla şişman olmadığını, asla yeterince beslenmediğini düşünüyorlardı. Onların hemen yanı başında yüzleri yüzüne değecek kadar yakın olduklarını hissetmeden hala uyuyordu. Bir ara kıpırtısız yüzü hafif bir dalgalanmayla karıştı. Uyanacak diye ödleri patladı. Ayaklarının ucuna basa basa uzaklaştılar. Kapıya geldiklerinde Bay Gregory, "Şşt," dedi. "Gece uyumadıysa bırakalım da uyusun varsın." "İstediği kadar uyusun yavrucuğum," diye destekledi Bayan Gregory. "Bekleriz." Aşağı indiler, yemek odasındaki koltuklara yerleştiler. O sırada hizmetçiler küçük hanımın derin uykusuyla alay ederek hiç homurdanmadan çikolatalı sütü ocağın üstünde tutuyorlardı. Baba bir gazete almıştı, anne yünden büyük bir atkı örüyordu. O da çok sıcaktı. Sessiz evden çıt bile çıkmıyordu. Yaklaşık yıllık 40 bin franklık bir gelir sağlayan Gregor'ların mal varlığı bütünüyle Monceau kömür madenlerine yatırılmıştı. İşletmenin doğuşuyla at başı giden bu varlığın kaynağını büyük bir gönül rahatlığıyla anlatırlardı. Geçen yüzyılın başlarına doğru Lili'den Valensines'e kadar bir kömür arama çılgınlığı kaplamıştı her yanı. Daha sonraları Anzir kömür işletmesini oluşturacak olan arama izni sahiplerinin başarısı herkesi coşturmuştu. Her bucakta toprak kazılıyordu, ortaklıklar kuruluyor, arama imtiyazları bir gecede koparılıyordu. Ama o çağın inatçıları arasında hiç koşku yok ki Dasromox Baron'un o yiğit zekası belleklerde derin izler bırakmıştır. Baron tam 40 yıl hiç yılmadan sonu gelmeyen engellerle çarpışmıştı. Boşa giden ilk aramalar, aylarca süren çalışmalardan sonra yüzüstü bırakılan yeni kuyular, açılan galerileri tıkayan toprak kaymaları, işçilerin boğulmasına neden olan su baskınları, toprağa gömülen yüz binlerce frank, ayrıca yönetimin tedirginliği, ortakların kapıldıkları korku, ilkin kendileriyle anlaşmazlarsa, krallığın arama izinlerini tanımamaya kesin kararlı toprak ağalarıyla çatışma, en sonunda Monceau imtiyaz bölgesindeki kömürü işletmek üzere Dasromax, Faconnes ve ortakları işletmesini kurdu. Tam kuyulardan biraz kar sağlamaya başladıkları sırada Cogni kontunun malı olan Cogni imtiyazıyla Corny ve Jenard ortaklarının malı olan Josiel imtiyazı amansız rekabetin korkunç saldırısıyla az kalsın onu eziyorlardı. Bereket versin ki 25 Ağustos 1760'ta 3 işletme aralarında anlaşıp tek bir işletme haline birleşmişlerdi. Böylece bugün hala yaşayan Monceau kömür madenleri işletmesi kurulmuş oldu. Bölüşüm için o zamanki paraya göre bütün mülk 80 hisseye bölünmüştü. Bu hisselerin her biri ayrıca birer mangırlık 12 parçaya ayrılıyordu. Bu da 280 mangır ediyordu. Bir mangır 11 frank ettiğine göre ana para yaklaşık 3 milyonu buluyordu. İyice bunalan ama gene de başarıya ulaşan Dasremux bu bölüşmede 6 metelikle 3 mangırlık pay almıştı. O yıllarda 300 hektarlık toprağı olan Piolen baronunun malıydı ve Cecil'in babası Leon Gregor'un babasının dedesi Picardili Honoré Gregor'unun da yanında kahya olarak çalışıyordu. Monsieur anlaşması sırasında biriktirdiği 50 bin franga yakın parayı bir çorabın içinde saklayan Honoré Gregor'e tir tir titreyerek efendisinin sarsılmaz inancına boyun eğmişti. Çil çil paracıklardan 10 binini çoraptan çıkarmış, çocuklarının nafakasını çalmanın korkusuyla bir mangırlık hisse almıştı. Oğlu Öjyen bu işten pek az kar sağlamıştı. Burjuva yaşamı sürmeye başladığından ve babadan kalma 40 bin frangı da zarar eden bir işe yatırdığından epeyce sıkıntılı bir ömür geçirmişti. Ama hisse senedinin faizi gittikçe yükseliyordu. Felicien'le birlikte servet biriktirmeye başlamış, bu delikanlı baronun eski kahyası olan dedesinin çocukluğundan beri gönlünde yatan düşü gerçekleştirmişti. Parçalara bölünen Piolin çiftliğini devletten yok pahasına satın almıştı. Bununla birlikte sonraki yıllar kötü geçmişti. Devrim felaketinin bir çözüme bağlanmasını, sonra da Napolyon'un kanlı düşüşünü beklemek gerekmişti ve babasının dedesinin çekine çekine kaygıyla yaptığı o küçücük yatırımdan hızla, hem de şaşırtıcı bir hızla yararlanan Leon Gregor olmuştu. O zavallı 10 bin frankçık işletme ile birlikte büyüyor, genişliyordu. 1820'de %100 yani 10 bin frank faiz getirmeye başlamıştı. 1844'te bu 20 bine çıkmış, 1850'de 40 bin olmuştu. 2 yıl önce de yıllık pay olağanüstü düzeye varmış, 50 bin frankı bulmuştu. Bir mangırlık hisse senedi, Lille borsasındaki değeri 1 milyondu. 100 yılda 100 katına çıkmıştı. Bay Gregor'e hisse senedi 1 milyona ulaştığında gelip kendisine senedini satmasını salık verenlere o babacan gülüşüyle hayır demişti. 6 ay sonra bir sanayi bunalımı patlak veriyor, bir mangırlık hisse senedi 600 franga düşüyordu. Ama o gene gülümsüyor, hiçbir şeyden pişmanlık duymuyordu. Çünkü Gregor'ların şimdi madenlerine sarsılmaz bir inançları vardı artık. Hisseler gene yükselecekti. Tanrı o kadar katı değildi. Sonra da bu dinsel inanca, yüzyıldan beri hiçbir şey yapmayan aileyi yaşatan bir değere duyulan derin bir minnettarlık da ekleniyordu. Bencilliklerinin bir tapınışla kuşattığı Tanrı gibi bir şeydi bu. Geniş tembellik yataklarında onları mışıl mışıl uyutan, obur sofralarında onları tıka basa besleyip semirten yuvalarının koruyucu meleğiydi o. Babadan oğula bu böyle sürüp gidiyordu. Kuşkulanıp da şimdi talihi küstürmenin alemi var mıydı? Ve bu bağlılıklarının temelinde boş inançlara dayanan bir dehşet vardı. Paraya çevirip de bir çekmecenin içine attıklarında bu bir mangırlık hissenin ansızın eriyip yok olması korkunçtu. Babadan oğula bir madenciler ordusunun aç insan kuşaklarını her gün gereksinimlerini karşılayacak kadarını çıkardıkları toprakta hisselerini daha bir güvenlik içinde görüyorlardı. Zaten bu evin üzerine mutluluk yağıyordu. Bay Gregory çok genç yaşta Marşinesli bir eczacının kızıyla meteliksiz, çirkin ama taparcasına sevdiği ve kendisini her yönüyle son derece mutlu ederek bu sevginin karşılığını veren kızıyla evlenmişti. Eczacının kızı evine kapanmış, kocasının her şeyine hayran, onun her isteğine boyun eğen bir kadındı. Beğenileri hiçbir zaman çatışmıyor, aynı rahatına düşkünlük onları birbirlerine bağlıyordu. Karşılıklı sevecenlik ve ilgi gösterileri içinde 40 yıldan beri gül gibi geçinip gidiyorlardı. Düzenli bir yaşantıydı bu. Gürültüsüz, patırtısız yenen 40 bin frank, çok geç dünyaya gelişiyle bir an bütçelerini sarsan Cecil uğruna harcanıyordu. Bugün bile hala bir dediğini iki etmezlerdi. İkinci bir at, iki yeni araba, Paris'ten getirilen giysiler ama bunları yaparken bir başka zevk daha duyuyorlardı. Gösterişçiliğe karşı duydukları tiksintiyle kendileri hala gençliklerindeki modaya uygun giyindikleri halde kızları için hiçbir şeyi yeterince güzel bulmuyorlardı. Bir işe yaramayan her harcama onlara aptallık gibi geliyordu. Ansızın kapı açıldı, güçlü bir ses, bensiz mi kahvaltı ediyorsunuz artık diye bağırdı. Gelen Cecil'di. Yataktan fırladığı gibi aşağı koşmuştu. Gözlerinden uyku akıyordu hala. Saçlarını toplayıp sırtına bir sabahlık geçirmekle yetinmişti. Annesi hemen, "Yok canım," dedi. "Görüyorsun ki seni bekliyoruz. Vah yavrucuğum, geceki fırtına seni uyutmadı galiba." Genç kız pek şaşırarak annesine baktı. "Fırtına mı vardı? Hiç haberim yok. Bütün gece yerimden kıpırdamadım bile." Bu hepsinin pek tuhafına gitti. Üçü birlikte gülmeye koyuldu. Yemeği getiren hizmetçiler de kahkahalarla güldüler. Küçük hanımın 12 saat aralıksız uyumuş olması bütün evi neşeye boğmuştu. Çöreğin görünüşü yüzleri daha da neşelendirdi. "Nasıl? Çörek pişti bile demek ki," diye yineliyordu Sesil. "Yine bana oyun oynadınız değil mi? Sıcak sıcak çikolatalı süte batırılınca kim bilir ne kadar güzel olacak." Sonunda sofraya oturdular. Kaselerdeki çikolatalı süt buram buram tütüyordu. Uzun süre sadece çörekten söz ettiler. Melanie ile Honorine masanın başında durmuş, çöreğin pişirilişi konusunda ayrıntılar veriyorlar. Efendilerinin bu kadar iştahla yediğini görünce çörek yapmanın bir zevk olduğunu söyleyerek dudakları yağ içinde tıkınışlarını seyrediyorlardı. Ama tam o sırada köpekler şiddetle havladılar. Önce pazartesi ve cuma günleri Marşenis'ten gelen piyano öğretmeni haber verdiklerini sandılar. Ayrıca bir de edebiyat öğretmeni geliyordu. Böylece genç kızın bütün öğrenimi mutlu bir bilgisizlik içinde, bir soru canını sıktığı zaman kitapları kaldırıp pencereden dışarı fırlatan çocukça şımarıklıklar içinde piyolene de sürüyordu. Honorine geri dönerek "Bay Denolin geldi," dedi. Bay Gregor'un yüksek perdeden konuşan sert hareketli yeğeni eski bir süvari subayı yürüyüşüyle teklifsizce içeri girdi. Yaşının 50'yi geçmiş olmasına karşın kısa kesilmiş saçları, gür bıyıkları hala kapkaraydı. "Evet, ben geldim. Günaydın. Rahatsız olmayın canım." Bütün aile bağırışırlarken o geçip oturmuştu bile. Bir ikiler de çikolatalı sütlerine döndüler. Bay Gregory, "Bana söyleyecek bir şey mi vardı?" diye sordu. Denolin acele acele, "Yo, hayır, hiçbir şey yok," yanıtını verdi. "Pasımı biraz gidermek için atla gezintiye çıkmıştım da kapınızın önünden geçerken şöyle bir uğrayıp hatırınızı sorayım dedim." Cecil kızları Jeanne'le Lucy'yi sordu. Çok iyiydiler. Birincisi resimden başını alamıyordu. Öbürü, yani büyüğü, sabahtan akşama kadar piyano eşliğinde sesini geliştiriyordu.